Ayrım 3.
Bu nokta kafatasının ortasında pineal bezinin bulunduğu çok iyi korunan bir yerdedir. Bugün için bize böyle bir bölge üzerinde bu kadar durulması anlamsız görülmekle beraber, Descartes'in gövdeye, dolayısıyla nesnelliğe verdiği yer açısından önemlidir. Rönesans döneminin yapısı içinde Descartes'a psikolojiyi doğa bilimleri içine almaya çalışan bir düşünür ve ilk bilimsel yaklaşımlı psikolog olarak bakılabilir. Aklın fakülteleri. Şimdi isterseniz akıl ve ruh terimlerini Descartes'in kullandığı biçimde açıklayalım. Hatırlayacağınız gibi Platon ruh terimini zaman zaman psişe terimi yerine kullanmıştı. Ayrıca rasyonel ve rasyonel olmayan ruhlardan da söz etmişti. Rasyonel ruhun işlevini düşünme olarak belirlemişti. Descartes'in akıl veya bilinç terimi de Platon'un rasyonel ruhu ile eş anlamlıdır. Descartes'in ruhu bir bütün olarak gördüğü görüşünden hareket edecek olursak, akıl düşünen ruhtur. Descartes'a göre akılın iki önemli fakültesi vardır. Bunlar irade ve anlamadır. Descartes bunlara farklı isimler vermiş olmasına rağmen, iki terim de ilk anda Aquinas'ın aktif bilinç ve pasif bilinç terimlerini düşündürtmektedir. Özgür irade ve determinizm. Eğer gövdemizin bir makina gibi olduğunu kabul edersek, davranışlarımızın da neden-sonuç ilkesiyle açıklanması gerekmektedir. Davranışlarımızın deterministik ilkelere bağlı olduğunu kabul ettiğimizde ise, karşımıza özgür iradenin ne olduğu gibi bir sorun çıkacaktır. Descartes bu sorunu gövdenin bir makine gibi işleyişi yanında, akılın özgür olduğunu savunarak çözmeye çalışmıştır. Descartes, refleks gibi hareketlerin otomatik olduğunu kabul etmiş, ancak insanın aklı aracılığıyla bu refleks hareketlerini bir süre için kontrol edebileceğini söylemiştir. Ayrıca önemli yaşam sorunları karşısındaki karar verme işleminin de refleks ile değil akıl aracılığıyla olduğunu savunmuştur. Ona göre önemli, istemli kararlar özgür iradeye bağlı olarak verilirler ve kendilerinden önceki nedenlere bağlanamazlar. Özgür irade insanın doğuştan getirdiği özellikler arasındadır. Tüm doğuştan gelen fikirler gibi özgür iradenin kaynağı da Tanrı'dır. Descartes'a göre bu fikir Tanrı'dan geldiği için doğru olduğu açıktır. Sonuç. Buraya kadar gördüğümüz gibi Sir Thomas Aquinas, Platon, Aristo ve Hristiyan din adamlarının eserlerini birleştirerek bir sentez yapmış ve bunu ortaçağ bilim anlayışı olarak sunmaya çalışmıştır. Onun bu çabaları Ortaçağ Kilisesi tarafından kabul görerek dinsel yapının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle Aquinas'ın görüşlerinin insanın kendini algılayışı üzerinde etkisi büyük olmuştur. Özellikle özgür irade konusunda söylediklerinin bıraktığı izler tartışılamaz. Kişi özgür iradesi aracılığıyla kendi davranışlarının sorumluluğunu yüklenir. Bir başarı veya başarısızlığın sorumluluğu dıştaki kişilere veya koşullara değil, kişinin kendisine yüklenir. Tabii böyle bir görüş doğrultusunda bugünkü tanımı içinde bir davranış biliminin varlığı da olanaksızlaşır. Çünkü davranışlar ile insanın geçmiş deneyimleri arasında mutlaka bir nedensellik ilişkisi olması gerekmez. Akıl, Aquinas'a göre gözlenebilir nesneler dünyasının ötesindedir. Buna karşılık René Descartes, kendi zamanında Aquinas'ın dogmatik felsefesi üzerinde bir çatlak yaratmış olan tek kişi olarak görülebilir. Descartes özgür irade ve zihinsel fakültelere ilişkin Aquinas'ınkilere benzer bazı görüşleri benimsemesi nedeniyle bir devrimciden çok geleneksel yaklaşımlı bir düşünür olarak değerlendirilebilir. Ancak gövdenin bir makinaya benzeyişi üzerinde öyle durmuştur ki kendisinden sonra gelenlerin tüm davranışları istemli davranışlar dahil deterministik ilkeler içinde açıklamalarında etkili olmuştur. 3. Bölüm İngiliz Deneyimciliği. Bu konuya şu soruyu sorarak girebiliriz. Evrende var olan her şeyi maddenin hareketiyle açıklamaya olanak var mıdır? Diğer bir deyişle, Platon, Aquinas ve Descartes'in psişe, ruh veya akıl olarak isimlendirdiği şeyi gövdeyi oluşturan maddelerin hareketiyle açıklayabilir miyiz? Örneğin, bilinçli ruhun temelinde beyin ve sinir sisteminin hareketleri vardır diyebilir miyiz? Descartes'in gövdenin aslında ölümsüz bir ruh ile etkileşim içinde bir makine olduğunu savunduğu sıralarda Thomas Hobbes adındaki bir İngiliz düşünürü de yukarıdakine benzer bir radikal görüş ileri sürmüştür. 1588-1679 tarihleri arasında yaşamını sürdürmüş olan Hobbes'un Descartes'i tanıdığı ve birbirlerinden etkilendikleri söylenmektedir. Ancak Descartes'in geleneksel görüşlerden kendini daha az kurtarmış olmasının yanında Hobbes'un bu işi sonuna kadar götürdüğü ve materyalistik monizm adı verilen bir görüşü benimsediği belirtilmektedir. Bu görüşe göre evrendeki tek gerçek maddenin varlığıdır. Günümüze gelindiğinde aynı görüşün sürdüğünü, ancak bu maddenin yapısının atomlar ve atomdan da küçük parçacıklardan oluştuğunu biliyoruz. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Salt ölü madde olan bu bütünden bilinç nasıl oluşabilir? Hobbes'a göre bilinç maddenin hareketinin bir ürünüdür. Nasıl çalışan bir motorun ürünü, beygir gücü adı verilen bir enerji birimi ise, bilinç de hareket eden maddenin bir ürünüdür. Motor durduğunda ise beygir gücünün nereye gittiği sorusu önemli değildir. Beygir gücünün motorun hareketine bağlı olduğunu bilmek yeterlidir. Hobbes'un bu görüşleriyle Aristo'nun ruhun gövdenin bir fonksiyonu olduğu görüşü arasında pek çok ortak nokta vardır. Bununla beraber Hobbes'un psikolojiye direkt katkısının çok fazla olmayışı nedeniyle burada üzerinde durulmayacaktır. Hobbes aslında bir siyaset felsefecisidir. Ancak ısrarla sürdürdüğü görmek inanmaktır ilkesine bağlı kalarak diğer İngiliz düşünürlerini çok etkilemiştir. Bu gruba giren filozofların psikolojik görüşleri deneyimcilik, empirisizm terimiyle özetlenebilir. Deneyimci yaklaşıma göre duyular ile varlığı kanıtlanamayan hiçbir şeye inanmamak gerekmektedir. Ancak görülebilen, duyulabilen, dokunulabilen, tadı ve kokusu alınabilen madde gerçekten vardır. John Locke, 1632-1704. John Locke'un pek çok uğraş alanı olmuştur. Locke, profesyonel yaşantısına önce bir öğretmen olarak başlamış, daha sonra Oxford, Royal Society'ye girebilecek kadar yükselmiştir. Görüşlerinin çoğu 17. yüzyıl İngiltere'si için fazlasıyla gelenek dışı ve kabul edilmesi çok güç olan görüşlerdir. Örneğin Locke, dinde hoşgörüye inanmıştır. Toplumsal yaşantıda ise kişilerin haklarını savunmak için krala bile karşı gelebileceklerini söylemiştir. Dahası kendisinin büyük isyanın planlanmasında önemli rolü olduğu söylentiler arasındadır. Locke bir süre sonra öğretmenliği bırakıp tıp öğrenimine başlamıştır. Klasik eğitime karşı beslediği kuşkular ve deneyimci kişiler ile olan ilişkileri Descartes gibi onu da insan bilgisinin nereden geldiğini sorgulamaya yöneltmiştir. Locke'un bu konuda ileri sürdüğü görüşleri insanda anlamaya ilişkin bir deneme, An Essay on Human Understanding isimli kitabında görülmektedir. Tabula rasa. Locke ile ilgili bu bölümde belki de en önemli konu kişide doğuştan gelen bazı fikirler olduğu görüşünün tümüyle yatsınmış olmasıdır. Locke'a göre zihin insan doğduğunda boş bir plaka gibidir, bir tabula rasadır. Hatırlanacağı gibi aynı görüş önceleri Aristo tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Locke bu görüşü yeniden gündeme getirerek önemini bir kez daha vurgulamış ve daha açık seçik yazmaya çalışmıştır. Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilir. Eğer insan doğduğunda bomboş bir zihin ile geliyorsa, yetişkin kişinin zihni nasıl olup da çeşitli fikirler, kavramlar ve imgelerle dolu olmaktadır? Locke bu soruyu tek bir sözcükle yanıtlamış ve eserinde de bunu büyük harflerle belirtmiştir. Deneyim Locke'a göre kağıda yazan kalem gibidir. İnsanın düşünceleri, kavramları, imgeleri hep geçirdiği deneyimlere dayanmaktadır. Bununla beraber Locke yine de insanın doğuştan bir takım düşünceler getirildiğine inanmasını doğal karşılamaktadır. Buna verdiği bir örnek tanrı fikridir. Bazı insanlar tanrı fikrinin doğuştan getirildiğini savunabilirler. Hatta tanrı kendisini anımsayalım diye bu fikirleri doğuştan zihnimize yerleştirmiştir diye düşünenler de çıkabilir. Ancak Locke bu görüşleri yatsıyarak tanrı fikrinin çok küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerimiz veya diğer büyüklerimiz tarafından kafamıza yerleştirildiğini, doğuştan getirilmediğini savunmuştur. tüm düşüncelerin mantığa vurularak açıklanması gerektiğini söylemiştir. Locke'a göre iyilik, güzellik, doğruluk gibi doğuştan getirilen değerler de yoktur. Platonik yaklaşımlı kişiler buna karşı gelip güzelliğin gerçek olduğunu, güzelliğin her yerde fark edileceğini söyleyebilirler. Buna karşılık Locke bu değerlerin göreceli olduğunu savunmuştur. Örneğin pek çok Amerikalı için Çin müziği hiç de hoş olmayan, akortsuz, ilkel ve alışılmışın dışında melodisiz bir müziktir. Ancak aynı müzik Çinli dinleyiciler için olağanüstü güzel olabilir. Bu da güzellik kavramının müziğin içinde değil, kişilerin bu müziğe gösterdiği öğrenilmiş tepkilerde olduğunu düşündürtmektedir. Deneyimler. Locke'a göre iki tür deneyim vardır. Bunlar duyumlar ve yansıtmalardır. Duyumlar temel duyularımız aracılığı ile elde ettiğimiz tüm düşünce ve deneyimlerdir. Örneğin bir ağaç düşüncesi ağacı görebilmiş olmaktan gelmektedir. Aynı ağaç deneyimini ona dokunarak, koklayarak, rüzgarda çıkardığı seslere kulak vererek zenginleştirmek olanaklıdır. Yansıtma deneyimi ise duyum deneyimlerinden soyutlamalar yapmaya yardımcı olmaktadır. Şöyle ki ağacı görürüz, kuşları, çimeni ve köpeği de görürüz. Sonuçta doğrudan edinilen bu deneyimlerden yansıtma aracılığıyla genel bir canlı varlıklar düşüncesi oluştururuz. Aslında yansıtmaya yaptığı vurgulama ile Locke, insan zihninde doğuştan getirilen bazı güçler veya fakültelerin olduğunu kabul etmektedir. Literatürde zaman zaman onun tabula rasa konusundaki görüşleri olduğundan fazla basitleştirilerek sanki kendisi doğuştan getirilen hiçbir şey yokmuş demişçesine aktarılır. Ancak Locke doğuştan getirilen hiçbir düşünce olamaz derken bile zihnin yansıtma gücünün doğuştan geldiğini kabul etmiştir. Yansıtma deneyiminin kendisi de birkaç süreçten oluşmuştur. Bunlar algılama, bilme ve irade gücünü kullanarak davranışta bulunmadır. Yansıtma gibi zihnin doğuştan getirdiği güçlerdir. Bu açıdan bakıldığında Locke'un zihnin fakültelerine ilişkin görüşlerinin de Descartes ve Aquinas'ınkiler gibi gelenekselden pek fazla ayrılmadığı görülmektedir. Ancak her şeye rağmen doğuştan getirilen fikirler olmadığında açıkça ısrar etmesi, onun zamanının din adamları ve idarecileri gözünde tehlikeli bir kişi olarak algılanması için yeterli olmuştur. Basit ve karmaşık fikirler. Locke'a göre fikirlerimiz basit veya karmaşık olabilir. Basit fikirler doğrudan deneyimlerimizden oluşmuştur. Daha küçük parçalara bölünemezler. Bunlar atomlar ve moleküllere benzetilebilirler. Basit fikirler atomlar gibidir. Karmaşık fikirler de moleküller gibidirler. Locke ve diğer İngiliz deneyimcilerinin bu görüşlerine zaman zaman mental kimya adı da verilmiştir. Locke eserlerini yazdığı sıralarda kimyadaki buluşların çok yeni ve heyecan verici olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle onun kimya alanında ileri sürülen bazı yeni görüşleri psikolojiye uygulamaya çalışmış olması mümkündür. Buna örnek olarak bir fırtına fikrini ele alabiliriz. Fırtınanın basit veya karmaşık bir fikir olduğunu öğelerine ayırarak anlamaya çalışabiliriz. Fırtına denildiğinde akla gelenler yağmur, rüzgar, gök gürültüsü, şimşek gibi olaylardır. Bunlar tek tek Locke'un sözünü ettiği basit fikirler olarak değerlendirilebilirler. Yağmuru dokunma duyumuz aracılığı ile cildimiz üzerinde hisseder. Görme duyumuz ile düştüğünü görürüz. Dokunma duyumuz bize ıslaklık fikrini, görme duyumuz ise dökülme fikrini verir. Aslında ıslanma ve dökülme dolaysız deneyime dayanan fikirlerdir. Bu basit fikirler birleşerek daha karmaşık bir fikir olan yağmuru oluştururlar. Yağmur, rüzgar, gök gürültüsü ve şimşek de birleşerek biraz daha karmaşık fırtına fikrini oluştururlar. Fikirlerin birleştirilmesi, çağrıştırılması. Buraya kadar görüldüğü gibi basit fikirler birleşerek karmaşık fikirleri oluştururlar. Ancak onları birleştiren, bir arada tutan bir şey vardır. Locke'a göre bu şey dikkat, tekrar ve haz acı deneyimlerine bağlı olan bazı bellek ilkeleridir. Bu ilkeler günümüzde de öğrenme kuramları öğretisi içinde yer almaktadır. Diyelim ki bir çocuğa okuma öğretmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için önce çocuğun dikkatini çekmeyi becerebilmelisiniz. Örneğin rengarenk resimli bir kitap seçerek "Bak John" diye çocuğun dikkatini kitap üzerinde topladıktan sonra resimlerin altındaki yazıları tekrar tekrar okumaya başlarsınız. Aynı zamanda da çocuğun ilgili resim ve sizin okuduklarınızla bağlantı kurabilmesi için kitabın pek çok kez tekrar edilmesi gerekmektedir. Bu arada öğrenciniz doğru tepkileri gösterdikçe onu ödüllendirir, yanlış tepkiler karşısında da hoşnutsuzluğunuzu belirterek cezalandırırsınız. Böylelikle öğretiminiz sırasında çocuk açısından haz acı ilkelerini kullanmış olursunuz. Bilindiği gibi haz acı ilkesi çağdaş psikolojide sonuç yasası olarak ele alınmaktadır. Ancak gerçek işleyiş biçimiyle acının rolü üzerindeki görüşler tartışmalıdır. Locke'un bu konudaki görüşleri ile günümüzdeki görüşler birbirinden farklıdır. Bu durumda ortaya şöyle sorular çıkmaktadır. Hangi fikirler birleştirilir veya çağrıştırılır? Niye bazıları çağrıştırılır da diğerleri çağrıştırılmazlar? Locke'un bu sorulara yanıtı şöyledir. Çağrışımlar doğal, rasyonel ve bitişik çağrışımlar olarak üçe ayrılır. Doğal çağrışımlar her zaman doğada bulabileceğimiz fikirlerin birleştirilmesidir. Örneğin gök gürültüsü ve şimşek genel olarak doğada birlikte görüldüklerinden birinin düşünülmesi diğerini çağrıştırır. Kuş ve gökyüzü, dağ ve kar da bunlar gibi doğal olarak çağrıştırılan fikirlerdir. Rasyonel çağrışımlar yansıtma yoluyla yapılan birleştirmelerdir. Örneğin bir tarihçi her ikisi de diktatör ve İtalyan oldukları için Napolyon'u düşündüğünde Mussolini'yi çağrıştırabilir. Yani tarihçi her iki lider arasındaki benzerlikleri fark ederek Locke'un rasyonel çağrışım dediği türden bir birleştirme yapar. Çağrışımlar bazen de bitişiklik ilkesine göre yapılır. Locke bitişiklik terimini eş zaman ve yerde oluşma anlamında kullanmıştır. Buna örnek olarak bala baktığı zaman midesi bulanan bir insan örneği verebiliriz. Diyelim ki herhangi bir çocuğa zorla alabileceğinden de fazla bal verilmiş olsun. Çocuk sonuçta midesi bulandığından kusacaktır. O günden sonra da bal gördüğünde midesinin bulanması beklenebilecek bir davranıştır. Diğer bir deyişle çocukluğundaki bir dönemde bal ve mide bulantısı aynı yer ve zaman içinde oluştuğundan daha sonraki bir zamanda bu iki düşünce doğal ilişkileri olmadığı halde kişisel bir deneyime bağlı olarak çağrıştırılabilirler. Locke'un bu örneği günümüzde tiksinme koşullandırması adı verilen bir terapi türü için geçerlidir. Bu terapi türü özellikle alkoliklerin tedavisi sırasında kullanılmaktadır. Bu yönteme göre alkol alan bir kişiye alkolü aldığı sırada arka arkaya hafif bir elektrik şoku veya mide bulantısına neden olabilen bir madde verilir. Böylelikle alkol alma davranışı ve hoş olmayan bir başka uyarıcı aynı yer ve zaman içinde birleştirilmiş olur. Daha sonra kişi alkol almayı düşündüğünde bu hoş olmayan uyarıcıları çağrıştıracağından bir süre sonra alkolden tiksinip nefret etmeye başlayabilir. Görüleceği gibi Locke'un doğal çağrışımlar dediği ilke büyük bir olasılıkla bitişiklik ilkesinin özel bir durumudur. Doğal çağrışımlarda da çağrıştırılan fikirler doğada zaman ve yer açısından aynı zamanda bir arada bulunmaktadırlar. Örneğin kuşlar genellikle zaman ve yer açısından aynı anda gökyüzünde veya ağaçlarda görülebilirler. Bu nedenle kuş dendiğinde gökyüzü ve ağaç fikirleri çağrıştırılabilir. Kapların çelişkisi, paradoksu. Locke'a göre fikirler dış dünyadaki gerçek olaylara değil, zihinlerimizdeki deneyimlerin izlerine bağlıdır. Fikirlerin bu subjektif olma özelliğini göstermek için Locke'un ileri sürdüğü ünlü kapların paradoksu deneyi vardır. Bu deneye başlarken sorulan soru sıcak ve soğuk dış dünyanın özellikleri midir şeklindedir. Bu soruya genellikle verilen yanıt evet olmaktadır. Hepimiz de bugün soğuk, bugün sıcak diyerek bazı fiziksel özellikleri dıştaki nesnelerde arama eğilimi vardır. Oysa şöyle bir deney yaptığımızı düşünelim. Elimizde 3 kap olsun. A kabına 40 derecede, B kabına 60 derecede, C kabına da 80 derecede su koyalım. Önce sağ elimizi A kabı içine, sol elimizi de C kabı içine sokalım. Sorulduğunda C'deki suyu sıcak, A'daki suyu da soğuk olarak nitelendirebiliriz. Bunu söylediğimizde sıcaklık ve soğukluk suya ait özellikler olarak belirtilmektedir. Ancak aynı ellerimizi kaplardan çıkarıp biraz beklettikten sonra her iki eli birden B kabına sokarsak bu kaptaki su sağ elimize soğuk, sol elimize de sıcak gelecektir. Aynı suyun bu şekilde bir elimize sıcak, diğer elimize de soğuk gelişi, bu özelliklerin nesnenin kendisinde değil, subjektif olarak algılayan kişiye bağlı olduğunu göstermektedir. Locke böylelikle sıcaklık ve soğukluğun algılayan kişinin zihninde var olduğunu savunmaktadır. Bu durumda sorulacak soru, zihnin dışında herhangi bir şeyin var olup olmadığıdır. Locke'un bu soruya yanıtı da ileri sürdüğü primer ve sekonder özellikler görüşlerinde belirtilmektedir. Primer, birincil ve sekonder, ikincil özellikler. Locke'a göre primer özellikler zihnin dışında algılanan nesnenin kendi içindedir. Diyelim ki bir kaya parçasına bakıyorsunuz. Bu kayanın belli bir şekli, büyüklüğü ve yoğunluğu vardır. Bunlar kayanın primer özellikleridir. Size değil, kayaya aittirler. Bunun yanında kayanın bir de ikincil özellikleri vardır. Bunlar ise deneyimlerinize bağlı olarak kayaya ilişkin sizin zihninizde oluşmuş özelliklerdir. Kayaya dokunduğunuzda onun soğukluğunu hissetmeniz, tattığınızda tuzluluğunu düşünmeniz, rengini kahverengi olarak görmeniz hep sizin duyu organlarınızla edindiğiniz deneyimlerdir. Diğer bir deyişle kafanızda bu konuya ilişkin sonradan oluşan sekonder, subjektif özelliklerdir. Kişiden kişiye değişirler. George Berkeley, 1685-1753. George Berkeley, günlük olaylardan çok teolojik değerlere önem vermiştir. Kendisi bu nedenle pek pratik bir kişi olarak görülmez. Rhode Island'a gidip Bermuda'da Amerikalılar için bir üniversite açma niyetiyle İngiltere'yi terk etmesi de onun bu yanını göstermek için iyi bir örnektir. Berkeley, İrlanda'da doğup büyümüştür. Dublin'de Trinity Koleji'nde hocalık, İngiltere Kilisesi'nde de rahiplik yapmıştır. 25 yaşlarında iken Descartes'in fikirlerine tepki göstermeye, Hobbes, Locke ve Newton'a karşı çıkmaya başlamıştır. Zamanının çoğunu din ve bilim arasındaki çelişkiyi çözümlemek, bilim adamları ile din adamları arasında ortak noktalar bulmak için harcamıştır. Kaliforniya'daki Berkeley kasabası imparatorluğun yolu batıya doğrudur sözü üzerine onun adını almıştır. Primer ve sekonder özelliklerin yatsınması. Berkeley, Locke'un primer ve sekonder özellikleri ilişkin ayrımını yatsımıştır. Eğer yeniden aynı kaya örneğini verecek olursak, Locke'un kayanın primer özellikleri olarak belirttiği büyüklük, şekil ve yoğunluk gibi özelliklere ilişkin Berkeley'in sorusu şu olur. Kayanın şeklini, büyüklüğünü ve yoğunluğunu nereden biliyorsunuz? Ona göre bunun tek yanıtı algılama olabilir.